Abi hoş geldin.
Öncelikle. Hoş bulduk.
Şimdi seninle ilgili seni düşündüğümüz zaman bizim aklımıza hep çok mutlu olduğumuz zamanlar geliyor. Süper. Senin var mı böyle bir o döneme ait bir özlemin?
Aslında şöyle de bir durum var. Şimdi geçen dünyanın sonuna doğmuşum. O daha sonraki dönemlerle ilgili bir parça ama. Onu biz şimdi Birol, Grip'in Birol, dünyanın sonuna doğmuşuz demişti o. İşte Birol ben, bizim o zamanki prodüktörümüz Haluk yazmıştı. Konuşurken Haluk'la şöyle bir sohbet geçti aramızda. Yani o dönem o sözleri iyi ki yazmışız. Çok seviniyoruz ama yazacak bir şey kalmamış. Yani şimdi sözlerine bakıyorsun, hala güncelliğini koruyor. Yani adapte edebiliyorsun. O yüzden onun dünyanın sonuna doğmuşumda anlattığımız hikayenin daha iyisini anlatabilir miyim şu anda bilmiyorum. Bayağı bir vakit geçmesi
Bizim
lazım.
Gördüğümüz de o. Yani hem dinlerken hem sözlerin böyle açıp incelediğimiz zaman abi aynı problemleri evet. Şu anda da yaşıyoruz ve evet. Büyük ihtimalle bundan 20 sene sonra da galiba. Aynı insanlığa dair, işte ilişkilere dair, evet. Hayata, beklentiye evet. Bunların gelmeyen karşılığına dair şeyler devam edecek gibi gözüküyor yani. Sen bu konuda böyle kaygılı mısın geleceğe dair, yoksa ya evet de bir şeyler iyiye gidiyor, gördüm bu gidişatı, bir umut var tarafı var mı?
Bu tip soruları hani kendi uzmanlık alanım olan hani kültür, sanat, müzik açısından aslında cevaplamayı seviyorum. O konuda çok umutluyum. Yeni neslin ve sizi de ben yeni nesil olarak görüyorum. Yaptığınız işler, yeni nesil grupların yaptıkları, yeni nesil müzisyenler, sanatçılar eskisinden çok daha fazla. Onlara ulaşım imkanımız çok daha fazla. Evet. Yani ülkeyi dolaşırken karşımıza çıkan müzisyenleri gördüğüm zaman çok umut doluyum yani. Çok çok iyi sağlam bir nesil geliyor sürekli.
O zaman hani diyorsun ya çok zamansız sözler bunlar diye.
Zamansız zamanlı.
Öyle. Zamansız zamanlı. Aa bundan da söz olur bak. İyi çalarım ha.
Abi hemen.
Sohbetlerden iyi söz
aramıyoruz. Gitarı alabilir miyiz? Öyle bir enerji ve öyle bir hissiyat var ki parçalarda. Her zaman açıp dinleyebileceğim ama hiçbir zaman da sıkılmayacağım bir şey. Bunu yakalamak gerçekten zor. Yani ve Manga'nın 20. yılı düşünüp baktığımızda ya biz 20 yıl yaşlandık mı acaba soru işareti var bir. İkincisi ya hayat ne çabuk geçmiş ama bugün yaşadığım şey geçmişte de aslında yaşanmış.
Tabii ki çok iyi müzisyensiniz ama bir şairlik var aslında bu işin içinde, onu söylemek istiyorum. Yani Ömer Hayyam bundan 1000 yıl önce yazdığı bir dörtlüğü bugün okuyorsun. Diyorsun ki ulan ekonomi farklı, kültür farklı ama söz hala geçerli.
Nasıl bilmiş değil mi yani?
Evet.
Ya bilmiş değil de işte öyle evrensel aynen yazıyorlar yani. Ki zamansız yazıyorlar ki. Ömer Hayyam'dan da çok beslendik bu arada. Hı hı. Onun dörtlüklerinden de şarkılar yaptık. Ya evet o yani şairlik mi bilmiyorum. Hani ben aslında sözlerin çoğunluğunu yazan birisi olarak düz böyle şiir gibi çok yazamam sözleri. Yani önce melodileri yapıp ve galiba bu da en zor olanıdır öyle derler. Yani sağlam bir melodi bulup sonra o şarkı fikrini neydi ismi ya?
Kaçak.
Bu kadar sosyal bir kedi biz hiç görmedik. Ben Sercan'ı sosyal
kahve
zannediyorum.
Kahve içmezsin diye tahmin ediyorum.
Yok.
Bunu da ben içeceğim birazdan.
Dedenin de aslında bir müzik geçmişi veya bir şairlik geçmişi olduğunu gördük. Bir Aşık Veysel'le birlikte yaptıkları şarkılar ve konserler var diye öğrendik. Bu oradan gelen acaba genetik bir yetenek mi diye de düşündük.
Büyük bir ihtimalle yani dedem Veysel'in arkadaşı. Aşık Veysel'in köyüyle bizim anne tarafının köyü komşu. Yani yürüyerek 5-10 dakika. Veysel Sivrihanlı, bizimkiler Ortaköylü. O yüzden anneanneler hepsi Veysel'i tanırlar. Onlar da bizimkileri tanırlar. Ve saz arkadaşı, yol arkadaşı olmuşlar. Onlar bu toprakların ilk rapçileri aslında yani.
Hı-hı. Doğru.
Atışmaları çok enteresan. Mesela Manga'nın kültüründe de bizim müziğimizin kültüründe de rapin, hip-hop'un çok önemli, atışmanın önemli bir yeri olduğu için söylüyorum. Büyük dedem ozan ama diğer dedelerimde öyle bir ozanlık yok. Ama onlar da mesela bir şey sinirlendiği zaman mesela evde tavuk varmış da gittiğinde büyük dedem ona damadı olduğu için o tavuğu vermemiş. Az vermiş. Şimdi bak abi bunu takıp kafaya bayağı 2 sayfa şiir yazmış. Ama şey yani sataşıyor yani. Ve müthiş kafiyeler falan. İnanılmaz ya, al onu böyle şarkı yap, rap yap. Bizim o köylerde çok iyidir yani, otururlar atışmalarını izlersin. O yüzden mutlaka o bizim genetiğimize sirayet etmiştir diye düşünüyorum.
Anlaşılmak istiyor aslında.
Tabii.
Böyle bir yerden yani. Ben bir dert sahibiyim.
Evet.
Ama ben bunu nasıl anlatabilirim? Nasıl iyi anlatabilirim ki karşıya geçsin?
Evet.
Senin dediğin gibi kafiyeler vesaire ve oradan işte sana kadar belki ondan etkilenen diğer tabii, tabii. kişilere kadar akan bir durum.
Yani doğru işte doğru söylüyorsun. Derdini anlatma sanatı bu aslında. Yani evet. Ben de küçükken annemlerle babamlarla çok fazla derdimi anlatamazdım. Bir boş sayfa alıp karalardım ve onların kapısına yapıştırırdım. Yani hani bir şey söylemek istiyorsan beklerdim sonra. Yani sonra işte şarkı yazmaya başlıyorsun. Yine aynı şey. Derdini öyle daha iyi anlatabildiğin için aslında.
Peki şunu sorayım. Şimdi yazdın derdini. Kapıya yapıştırdın. Kapıdaki o yazıyı okuyup sana geldiği için mi sanatın besleniyor? Yoksa okumadığı için sen devam mı ediyorsun?
Allah zor sorular başladı.
Çünkü cevapsız kalan sorular var yani orada.
Yani güzel bir soru, evet. O bekleyiş, oradaki bekleyiş çok önemli. Ya beklerken zaten sürekli düşünüyorsun. Tekrar kafanda yeni mektuplar yazmaya başlıyorsun.
Evet.
Zamanla bu bekleyişler hayatta yaşadığın aşk acısı da olabilir. Gördüğün hayattaki problemler olabilir. Başkasının problemleri olabilir. Bu sefer üretmeye, yazmaya başlıyorsun. Belki de evet o hani cevapsız sorular belki de bekleyişlerin bir cevabı aslında.
Çünkü bize Sercan'la sohbetlerimizde hep geldiğimiz ortak noktalardan bir tanesi şu. Mutluluğun bir felsefesi çıkmıyor.
Evet.
Sıkıcı oluyor yani. Hani ben şöyle mutluyum, sen böyle mutlusun ve mutluluk ne güzel. Şimdi böyle deyince insanlar hem kendilerinin mutsuzluklarına odaklandığı için mutlu olan birinin bunun güzellemesiyle çok meşgul olmak istemiyor.
Burada mı öyle acaba? Bunu bazen ben de dert ediyorum. Çünkü evet. Mesela yabancı grupları, yabancı artistleri dinlediğimiz zaman mesela çocuğuna böyle bir şarkı yazmış. Böyle hiç acı bir hikayesi yok yani. Bayağı mutlu Lirik. Bir anında yazmış ama o kadar güzel bir armoniyle yazmış ki. Sözleri okuyup anlamasan hüzünlü bir parça gibi.
Hı.
Burada ama bizim topraklarda mı acaba böyle oluyor diye bazen düşünüyorum.
Çünkü bizde sabah 10'da Dolmuş'ta aşk şarkıları dinlenir yani. Bunu çok başka bir yerde
arabesk diye bir şey var abi.
Tabii ki.
Acaba mesela seni seviyorum mu dediğin zaman ama mesela çok güzel tınlamıyor çoğu şarkıda. Yani ya arabesk gibi özel bir türde olması lazım. Hı. Ama bir rock şarkısında hiç çok yoktur. Yani seni seviyorum dediğin zaman genelde prodüktör der ki yok hani bunu başka türlü söyle.
Seni sevmiyorum de diye döner.
Yani ama yani mesela İngilizce ve Türkçedeki en büyük farklılıklardan biri o şarkı yazmak. Yani onlar çok basit bir cümleyi dinlediğin zaman çok basitmiş gibi gelmiyor. Ama biz mutlaka altına bir edebiyat alt metin sanki yerleştirmek zorundaymışız gibi. Aylarca aylarca o sözlerle uğraşıyoruz.
Şöyle de bir durum var bence. Evet, fonotik bunun bir tarafı. Bizdeki belki edebiyat birikiminden de yani işte divan evet. edebiyatı var vesaire işte Osmanlı edebiyatı. Bunlardan sonra biz bir şeyi daha güzel hissettirebilmek için galiba hep bir süsleyelim bir aman altı boş kalmasın. Bunu çiçekçilerde çok görüyorum evet. ben. Filmlerde izliyorsun adam bahçeden böyle alelade alıyor sevdiğine veriyor. Ufacık bir yerden işte bir papatya buketi veriyor. Bizde o değil. Çevresi sarılacak. Çiçek güzel ama sunum.
Kabul görmez yani.
Tabii.
O işte şey olur ya kola yana mı kaçtın?
Tabii. Evet. Ama bir yandan da şu bekleniyor ya. Özel günde değil. Ale hemen aklına gelince al bana.
Evet.
İşte onda bu muydu oluyor. Ondan sonra belki onu alıyorsun.
Belki özel olmayan günde işleyebilir ya. Yani.
Biz mesela sevgililer gününden bir gün önce falan alıyoruz.
Evet. Sürpriz farklı.
Hani beklenti var ama tam doyuma ulaşmamışken.
Bir gün önce.
Bir evet. gün önce, bunu iki gün önce.
Abi çünkü sevgililer gününde aldığın zaman zaten ne olacaktı ki? Zaten
siz bununla ilgili
çiçek
de
bekliyorum.
Bir program yaptınız sevgililer. Şimdi hatırladım
bunu. Tamam. Ve hani iki katına çıkıyor ya fiyatları. O yüzden de bir gün önce alıyoruz.
Dolapta, buzdolabında falan bekliyoruz.
Soğuk, soğuk zincirde getiriyoruz onu.
İyi fikirmiş.
Seni seviyorum dedik. Abi seni seviyorum demek mi daha zor birisine? Yoksa aha. seni sevmiyorum demek mi daha zor?
Seviyorum demek daha zor.
Hmm.
Bence öyle yani. Ben çok fazla insanların birbirine seni seviyorum dediğini duymuyorum ama maşallah herkes birbirinden nefret ediyor. Yani çok rahat sevmediğini söylüyor. Bana öyle geliyor. Yani ilişkide de seni seviyorum demek daha zor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şöyle oluyor. İkimiz birbirimizi seviyoruz kız arkadaşımla. Şimdi zaten o ben seni seviyorum dediğim zaman mutlu olacağı için bunu benim söylemem kolaylaşıyor.
Daha kolay diyorsun.
Ama beni çok seven, bana aşık olan birisine artık umut besleme. Ben seni sevmiyorum demek gerekiyor ya. Şimdi biz seni sevmiyorum demek yerine hiçbir şey demiyoruz. Ortadan kayboluyoruz. Bunu yapmak yerine karşına alıp delikanlı gibi. Yavrucuğum seni sevmiyorum. Ya bu iş olmayacak.
O zaman ayrılmak mı daha zor yani?
Daha mı zor acaba?
Ama bir de şu var. Seni gerçekten seven biri ne olursa olsun senden sevilmediğini duymadan vazgeçmiyor.
Hı hı.
Yani illa sen onu alıp karşına diyeceksin ki. Ya ben seni sevmiyorum. Hoşsun, iyisin, güzelsin. Bana da iyi geliyorsun. Ama bak. Senden gelenin karşılığı bende yok. Şimdi bunu söylemeyi beceremiyor insanlar gibi.
Hı.
Sevgi de sevmek istediği için rahat çıkabiliyor bazen. Seni hı. seviyorum. Altı dolu mu?
Ha, gerçekten seni seviyorum demek zor. Yani hı. seni seviyorum denir ama hakikaten onu anlatabilmek, sevdiğini onu dürüstçe söyleyebilmek zor. O
Asıl mesele,
asıl
evet, bence
mesele
de
o.
o.
Yani ona bakarsan o zaman sana hala aşığım, sana aşık mıyım hala? O
O sorgulara
daha zor
girdik mi?
şeyler var
Evet.
yani.
Tamam, o zaman biraz daha zorlaştırıyorum soruyu. Ondan sonra kolay sorular geliyor. Şimdi elbette hepimizin belki de böyle işte gençliğe ilk adım attığı dönemlerde bir kadın çizeceksin var.
Evet. Tabii.
Hani onun gibi bırakıp gitmeyecek.
Tabii. Saklayıp gömeceksin.
Evet. Kimseler.
Sevemeyecek.
Dın dın dın.
Burada
Sesi geldi kulağıma ya. Vallahi sesi geldi. Evet.
Şimdi bugün abi sana bir kalem kağıt versek. Bir çiz desek abi. İdealardaki mutlaka olması gereken vazgeçilmeyecek şeyler nelerdir?
Tabii çizmeyi yine metafor olarak kullandığımızı düşünüyorum
Elbette. Elbette.
Şeyden başlayayım. O tabii benim bir ayrılık döneminden ve gerçekten aslında çizimlerle çok uğraştığımız bir dönemin hem kesiştiği gecelerinden bir tanesinde ortaya çıktı. Böyle hatta cümlenin ortaya çıkışını da çok net hatırlıyorum. Arabayla stüdyodan biz Beşiktaş'taki evimize giderken çıktı. Bir çünkü şey arıyoruz. Nakarat var. Nakaratın çoğu bitmiş. Rapler bitmiş. Prodüktörümüz diyor ki bir cümle lazım. O cümle şu anda bende yok. Ve bu çıkana kadar da parçayı çıkartmayacağız diyor. Hayda. Ve o sıralarda çizimler yapılıyor. Tamam işte dedim, yani ben bir kadın çizmek istiyorum. Orada tabii bir genç öfkesi var yani, mesela o zamanlar ya bu nasıl bir erkek kadına böyle şey mi söyler? Ne demek gömmek ya falan, saklayıp gömeceksin bilmem ne hani.
O bende ama hani saklayayım bana kalsın gibi hissettirmişti bana. Yani o
Öyle
yok
aslında.
olması gibi vesaire değil
Tabii
yani.
tabii yani o kimse onu sevemesin vesaire,
Evet.
ama o aslında bende kalsın gibi. Şimdi senin sorunu geciktiriyorum
Estağfurullah.
farkındaysan. Ben mesela yemeğe çok takılırım. Yemek yapmıyorsak birlikte olmaz, baştan olmaz yani. Mümkün değil. Olmaz çünkü yani
Evet.
yemek
Katılıyorum bu arada.
belki bu bile aileden kalma bir şeydir. Yani yemek bizim ailemize çok önemlidir. Masaya oturmak çok önemlidir. Saatinde yemek çok önemlidir. Bu karşı tarafta yoksa ya tamam hani yemek yapmıyor da ya acayip aşk yaşıyoruz. Olmuyor bende ya. Onların hep tam oturması lazım. Bir örnek böyle verebilirim.
Red flag diye bir şey var ya ilişkide. O işte kırmızı bayraklar ya, bunlar varsa benim için sorun. İşte karşı cinsten çok arkadaşının olması, gece dışarıya çıkıyor olması, tanımadığı insanlarla takipleşiyor olması, biraz daha böyle Z kuşağının şeyinden baktığın zaman. Yani
Başkasını takip etmesi ne demek ya?
işte şöyle tanımadığı insanlarla sosyal medya üzerinden
Ha konuşuyor.
konuşuyor, takipleşiyor.
Şimdi yeni tanışıp konuşuyorsa sıkıntı.
Eskiden tanışıyorsa.
Yani orada çok ilerici
Ama Sercan burada zaten öyle.
olamayacağım.
Hani Sercan dışarıdan baktığın zaman çok modern ve hani Avrupa'ya açılan yüzümüz gibi, böyle hani aydınlık vesaire, ama içinde inanılmaz gerçekten bir Anadolu erkeği var.
Ben %90'ımızda olduğuna inanıyorum.
Var. Ben de gizliyordum da yokmuş abi. Bende de.
Abi şöyle bir şey olduğuna inanıyorum, çünkü ben modernleşeceğiz ve ileriye gideceğiz diye kıymetli olan şeylerden kurtulmamak lazım. Bunu ayırt edebilmek
Zorla
gerekiyor.
en azından kurtulmamak lazım.
Kesinlikle. Sen çok güzel bir altın taşıyorsun zaten. Sonra diyorsun ki ama bu sene platinyum moda. Ben o zaman bu altını atayım. Öyle bir şey değil. Şimdi o altın zamansız değerli bir şey. Tabii ki özgür olacağız, ilerici olacağız ama geçmişten gelen bu güzel geleneklerimizi de muhafaza etmemiz gerekiyor. Kültürü oluşturan şeyler de bunlar zaten diye düşünüyorum. Böyle bir sorumuz var. Harbi kız mı, Barbie kız mı?
İkisi birlikte olmuyor mu?
Oluyor,
Yüzde
oluyor.
söylemen lazım. Abi işte %40 Harbi, %60 Barbie olsa
Net
ideal.
%50-50. Net yani.
Biz %60 Barbie'de kaldık en son.
Ha öyle mi?
Öyle miydi? Harbi'de kalmadık mı?
%60 Barbie, %40 Harbi demiştik. Ben de %50'liye geldim.
Peki Barbie'den kasıt tam olarak ne
Biraz daha hayal
dediğimizde?
dünyasında, daha toz pembe. Yani veya işte daha iç birikimine değil de dış görünüşüne
Anladım.
veya dış dünyaya daha ilgi gösteren noktasında Barbie.
Ha tamam evet. Belki %60 Harbi olabilir yani.
Harbi yüzdesi
Evet, iki
çoğaldı.
Harbi,
Peki
bir Barbie
yaşla
yaptık.
alakalı bir şey bence. 20 yaşında bu soru sorulduğunda
%100
daha
Barbie derdiniz
%100
tabii ki.
Barbie'ye
Evet.
gidebiliyor insan.
Evet.
Sonra hayatın ve şunu anlıyorsun çünkü. Bir takım oluyorsun sonuçta
Aynen.
evlendiğin kişiyle. İnsan bile bile kötü, zayıf bir kişiyle partnerlik kurmak istemez
Tabii
aslında.
tabii kesinlikle.
Partner olduğunu idrak ettiğin yaşlara gelince diyorsun ki harbilik barbilikten kıymetli.
Yani bir de orada zaten birbirine o şekli bence o yüzdeleri birbirinle olan ilişkiyle arttırıp azaltıyorsun. Yani erkek olarak söyleyebileceğim bazen biraz Barbie'lik görmek istediğin zamanlar oluyor. Bazen de hayır öyle olmadı hani benim yanımda dur benim gibi vur elini masaya diyeceğin zamanlar geliyor. O yüzdeyi birlikte herhalde karar
Kesinlikle.
vermekte
Ve
fayda
bazen
var yani.
kadınlar öyle harbi oluyor ki, yani masaya bir erkeğe göre o kadar daha sert vuruyor ki erkek kendine geliyor. Hı-hı. Yani benim başıma evet. gelmiştir. Gerçekten hani göremiyorum, ne işte hayatımı planlayabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Hı-hı. Seni tanıyan biri gerçekten böyle seni böyle bir sallıyor. E sen diyorsun ki evet ya ben evet. ham renkler geri geliyor. Sen böyle o oyunun içinden şey yapıyorsun.
Evet.
Kadınların ben nacizane hani bence genel olarak hata demek değil ama bizim aslında onlar kadar duygusal olduğumuzu çoğu zaman es geçiyorlar gibi hissediyorum. Yani evet erkek güçlü olmalı okey tabii ki ama biz gerçekten çok fazla basit şeyleri kafaya takan çok duygusal türleriz yani. Hani bunu sanki bazen es geçiyorlar. Tamam ya deyip de bir geçseler bazı konuları herhalde biz de bir rahatlayacağız gibi hissediyorum. Yani.
Şöyle bir şey vardır çünkü erkeğin diyelim ki çok büyük bir problemi var, bir kayıp yaşamışsın, kötüsün, işin evet. batmış. Biri gelip der ki nasılsın? İyiyim dersin. Biz bunu söylememiz gerekiyor gibi hissediyoruz.
Hissederiz evet.
Evet.
Doğru. Yani hele bizim buralarda yani erkekler ağlamaz çok unutulmuş bir laf değil yani.
Doğru.
Evet.
Eurovision demek istiyorum ya.
Aha.
Ağzımdan aldın.
Bunu gönülden söylemek istiyorum. Çünkü zaten Eurovision hasretimiz var. O ayrı bir konu.
Evet ya bir gitsek de artık rahatlasak.
Evet.
Bir de tabii ki tekrar izledim Manga'nın muhteşem performansını.
Sağ ol abi.
Ve çok içtenlikle söylüyorum. Bana göre... Ve bence bütün Türkiye'ye göre Manga birinci oldu o sene. Bu objektif bir yorum. Bir Fransız olarak izlesem de Manga o sene Eurovision'u kazandı abi.
Sercan Avusturya doğumlu. 1000 kere izlesin 1000 kere...
Kazandırıyor.
Evet abi Türkiye ve hani Manga'nın o seneki performansı kıyafetinizden, enerjinizden, oradaki diğer parçalar. Hani her şeyle kıyasladığımızda gerçekten objektif yorum birinci evet, Manga.
Teşekkürler. Hoşuma gidiyor bunları.
O yüzden soruyu şöyle sormak istiyorum. Evet. Eurovision birincisi olmak nasıl bir duygu abi?
Müthiş soru.
Konserlerde ne diyorum biliyor musun? Kim demiş birinci olmadık diye. Her We Could Be The Same öncesi ve seyirci sağ olsun seyircimiz böyle deli gibi alkışlayıp değişik ediyor.
Çok doğru çünkü.
Yani şimdi ikinciliğimizi yaşayamadık o yüzden. Anladın
doğru.
Ama... Şey hatta ben bunun hakkında şimdi kitap da yazmaya başladım. Hı hı. Bu sene bizim 20. yılımız olduğu için orada olan yaşadıklarımızın birçoğunu anlatmadık çünkü. Bir de bu bizim seyircimizle aramızda bir espriye de dönüştü. Yani abi hakkımız yendi. Şimdi ben işte o başlık altında böyle orada yaşadıklarımızı, serzenişlerimizi, mutluluklarımızı, üzüntülerimizi hepsini böyle anlatacağım bir şeyler karalıyorum. Birkaç senedir yapıyorum da... Çok çok eğlenceliydi ama ya.
İzlerken şu duygulara kapıldık tekrar. Ben diyorum abi kesin söylerken unuturum abi sözü. Yani yanlış akor basarım o heyecandan.
Mümkün değil. O kadar çok prova yapıyorsun ki. 17 prova yaptık. Senin orada hata yapma şansın çok zor. Yani ona izin vermiyorlar. Ve çünkü zaten çok acayip kuralları var. Seni 17 kez aslında kaydediyorlar. Hmm. Ve saniye saniye bütün hareketlerin zaten o koreografide aynı. Bir şey olursa, bir kaza olursa yayımda hemen zaten bir delay söz konusu. Backup'tan hop senin görüntünü, yani seyircinin anlaması mümkün değil. Ha, ya sesle ilgili bir şey olur vesaire, sesin kısılır. Gerçi onda da yine backup'ını koyabilirler ama. Bulunduğumuz en profesyonel sahneydi ki biz dünyada çok festivalde çaldık. MTV'ye gittik. Bu Eurovision açık ara... Dünyada katıldığımız en ciddi profesyonel organizasyondu. O yüzden çok eğlenceliydi. Orada böyle ülkeler arasındaki politik gerilimler olduğu zaman da oraya gittiğin zaman hafif bir çekiniyorsun tamam mı? Ya o sana nasıl bakacak, ben ona nasıl bakacağım? O senden çekiniyor ya bir şey oldu bilmem ne. Ama bir anda böyle sadece müzik, başka hiçbir şeyin muhabbeti yok. Bütün kulisler yan yana. Ben her zaman şey dedim yani Lena'nın parçası, Almanya'nın parçası çok radio friendly dediğimiz bir parçaydı. Ve Türkiye'de zaten bizim parçadan daha çok çaldılar Lena'nın parçasını. Yani çok iyi, kolay dinlenilebilir, güzel bir parçaydı bence. Almanya'yı birinci yapmaya kafaya takmıştı. O yüzden inanılmaz bir PR gücüyle geldiler. Hani biz orada bir iki kamerayla gezerken onlar bayağı kamera ordusuyla gezip... Sürekli haber yaratıyorlardı. Biz yarı finalde birinci çıktık. Ondan sonra onlar çok iyi bir PR'la birinci oldular. Ama yine de hiçbir zaman şunu demedim. Hani onun parçası daha iyi, kötüydü, bizimki daha iyiydi. O gerçekten güzel, tatlı bir parçaydı. Belki de birinci olsaydık bu kadar konuşulmayabilirdik.
İnsanların... Şimdi hani ülke birliği dediğimiz bir şey var. Yani o...
Nasıl oldu?
İnanılmaz birleşti ülke. Evet, Manga birinci olmalıydı. Bu şarkı... birleştirici bir şarkı. Bir evet. de yani kimsenin kimsenin hakkını yememesini söyleyen bir parça.
Doğru.
Evet. Yani alt metni çok derin yani bunun. Hani siz bunu evet. nasıl yaparsınız tarafı da vardı. O da evet. insanları birleştirir. Olmadı gibi gözüken bir şey. Daha iyi evet. bir yere oturabiliyor süreç içerisinde.
Orada hatta bize hiç şans vermeyen yazarlar, insanlar ondan sonra dediğin gibi sahiplenmeye başladılar. Ya yok. Bu gerçekten Manga'nın hakkıydı diye. Belli olmaz. Belki bir gün tekrar gideriz.
Çok isterim.
Valla gidin yani hemen bir an önce bu geri getirilmeli. Evet. Ve kesinlikle Manga gitmeli. Çünkü evet. yani çünkü orada bir şey var. Yani almamız gereken bir kupa var.
Rövanş var.
Rövanş var abi.
Eğlence olabilir abi. Bende deli cesareti var da grubu ikna etmem zor olur.
Biz çalarız abi. Biz geliriz abi.
En heyecanlı diyebileceğin an bu olabilir mi? İnsan hayatta çünkü bir sürü senin özellikle hayatında bir sürü güzel sahne anın tabii ki vardır. Ama bazısı yerine gelmez ya. Hiçbir şarkıyı birbirinden daha iyi diyemem. Ama bir kadın çizeceksin. Evet, tabii ki bir bambaşka yani. Bir yerde. MP3 ya. Player'dan dinliyorduk yani biz ya, o şarkıyı. Şimdi onun yerine gelebilecek hiçbir şey olmayacak Doğru. hiçbir zaman. Böyle bir şey miydi Eurovision ya da bu sahne benim için böyleydi diyebileceğin?
Birkaç tane var tabii ki o en yani ben bir de kendimi çok tutmuşum. Yok abi heyecanlanmıyorum falan böyle cool takılmışız. Yarı finalde çıktık böyle elim ayağım birbirine girdi. Onu hiç çaktırmamak için çok zorlandım. Yani o yüzden tekrar gitmeyi çok isterim. Benim çok şöyle hesaplarım yoktur. Yani gidersek ne olur? Kazanırsak ne olur? Kaybedersek gruba zarar mı gelir? Ben oradaki heyecanı çok peşindeyimdir. Yani onu tekrar yaşayabilmek, o adrenaline tekrar sahip olabilmek acayip bir şey. Bir o vardı. Bir de MTV ödülünde ya biz böyle ikinci albümün kayıtlarını yaparken Backstreet Boys vari kayıtlar yapardık tamam mı? Böyle hani oh artık kayıt bitmiş. Ben de biraz eğlencesine Backstreet Boys gibi işte New Kids on the Block hatırlar mısınız onu?
Evet. Tarzın dışına çıktın. Kendi
çıkıp
tarzının
böyle biraz
çıkıyorsun.
Böyle onlar gibi söyleyip eğlenirdik. Lan gittik Berlin'e orada söylemediler bize sürpriz. Bir çıktık arkada Backstreet Boys size ödül verecek dediler. Hayır daha dedim.
Çok iyi.
O da çok eğlenceli, çok heyecanlıydı. Bir de Rock'n'Cock vardı zamanında. Orada Kartel'le sahne almıştık. Orada da elim ayağım birbirine dolandı Kartel'le. Çünkü onlarla büyüdük. Ya ben onların konserinde korsan bilet satmış bir adamım. Öyle söyleyeyim sana. Tabii. Çok bir hani buna hayran olduğum gibi böyle bir şey yapılır mı? Ama okul bedava bilet dağıtmıştı. Biz de gittik önden sabah. Verdik biletleri. Sonra Kartel geldi buraya. Ben de bunu marif etmiş gibi heriflere anlattım tamam mı? Bizim oradaki Türkler güldü. Şimdi Alman var ya orada bizim Ole. Bozuldu. Niye böyle bir şey yaptın dedi ya. Haklısın abi ben çok büyük bir hata yaptım.
Biz oradan bakmadık abi yani.
Tabii tabii. Evet,
işte daha fazla Avrupa'da... insan gelebilsin diye evet, ben aslında
sattım. Ama bak
sattım.
Sabah 7'de sıraya girdik. En öne girdik. Deli gibi izliyoruz. Yıllar sonra işte... O grupla sahneye çıkıyorsun. Bunu başka hiçbir şey başaramaz müzik dışında.
Evet.
Onu başka hiçbir şey hediye edemez sana. O yüzden o sahnenin hiçbir zaman bitmemesini istiyorsun. Keşke bir daha olsa, bir daha yapsak istiyorsun. Bunlar da yani.
Muhteşem.
Çok büyük armağanlar bunlar. Gerçekten muhteşem anlar ya. Bizim için de böyle bir an. O zaman ilk anların kıymeti çok önemli. İlk aşkın diyebileceğin.
Arkadaş nereden?
Unutamayacağın.
İlk gitarım diyecek ve konu kapanacak yani.
İlk aşkım, ilk piyanom.
İlk aşk unutulur mu? İlk aşka takılı kaldı.
Unutulmaz abi tabii ki unutulmaz yani. Benim ilk aşkım galiba Alman bir kızdı yani. Side'de tanıştım.
O tabii. zaman Almanca var mıydı?
Vardı çünkü şey ben liseyi Almanca okudum Ankara'da. Ankara Anadolu Lisesi'nde. Bütün öğretmenlerimiz de Almandı ve biz bayağı ana dilimiz gibi neredeyse Almanca anlayıp konuşabiliyorduk. Şimdi... Eser kalmadı tabii ama.
O ilk aşk gidince unutulmuştur tabii. Almanca'da.
Tabii canım.
İhtimalle.
Tabii canım. Yani şimdi Side'ye gidince de tabii genç böyle çakallar olarak da hani Almancamızı konuşturalım diye Alman kızların peşinden gidiyorduk yani.
Geliştirelim diye.
Tabii Yok. Almancamızı gelişti. Bahanemiz de oydu. İlk kız arkadaşım Tanya diye bir kızdı. Bak ismini bile hatırlıyorum. Unutulmaz abi.
Şimdi biz tabii şairleri hepimiz çok seviyoruz mutlaka. Nazım Hikmet'i biz çok anarız.
Ondan şöyle da tabii... bahsettiniz geçen yine bir programda.
Evet. Bak, yani her programda sizi... mutlaka abi Nazım Hikmet'i anıyoruz.
Yahya Kemal'le mi evet. Nazım Hikmet'in o
muhabbeti? Yahya Kemal Nazım Hikmet'in hocası.
Ha öyle bir muhabbet.
Annesine aşık bir de.
Evet.
Neden Nazım Hikmet'i anıyorum? Şu sebeple. Şimdi Nazım Hikmet'i biz anlatıyoruz. Sonra da bazen yorumlarda arkadaşlarımız şey yazıyor böyle. Abi aşk adamı anlatıyorsunuz. İşte kaç tane sevgili değiştirmiş, evlenmiş bir şey yapmış falan. Biz de diyoruz ki ya şair adam aşk çeşitliliği yaşaması gerekiyor belki beslenmek için.
Hmm. Aşkın yani, kendisine aşık olabilir belki.
Evet. Yani şiir yazmaya mı aşık bazı şairler? Bunun için aslında aşk yaşamak yani bir kadına aşık olmak, bir doğaya aşık olmak bir bahane. Yılmaz Erdoğan'ın da söylediği gibi aşk en güzel bahanesidir şiirin diye. O dönemde genç olduğum, müziğe ilk başladığın zamanlarda çok duygusal şarkılarım var. Hani şöyle aşık olduğum bir kıza lan ayrılsak da boşa gitmez. Hani ben buradan güzel bir şarkı çıkarabilirim. Rahatlığıyla bir duyguyla daha barışık şekilde yaşamış olabilir misin?
Ha of çok enteresan güzel bir soruymuş. Yani şey mi diyeceğim lan hani giderse gitsin ben bundan parça çıkarırım falan.
Bu kadar tabii ki sığ olmadığını biliyorum.
Ya bu kadar faydacı sormadı o soruyu aslında.
Ama evet aslında şöyle çünkü. Asla ben kaybetmekten korkmuyorum. Yani bu beni hep besleyen şeyler.
Yani okuyoruz da hani şairlerin biyografilerini okuyoruz. Filmlerini de izliyoruz nasıl hayatlar yaşadıklarını. Bazı besteciler, şairler gerçekten böyle yaşamış. Yani o acıyı peşinde koşuyor. Ayrılıyor bilerek o acıda yaşıyor. Çünkü bütün motivasyonu orada. Beyni herhalde bir süre sonra onu yaptırtıyor. Yani şair olmak bambaşka bir şey gibi gelir bana o yüzden. Yani benim cebimde her zaman müzik vardır. O çok önemli bir pusula benim için. Yani şairlikte o bana bambaşka bir alan ve bambaşka duygularla yaratıldığını düşünürüm. Yani orada belki kendi hikayelerini yaratmak, kendi acılarını yaratmak için bilerek bile bir şeyler yapıyor olabilirsin ama... Tabii evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra nasıl aşk şarkısı yazacaksın, yazıyorsun diye soruyorlar mesela. Yani hikaye yaratmaya bu sefer başlıyorsun. Evet. Okuduğun romanlardaki belki karakterlerden etkileniyorsun. Etrafında gördüğün bir ilişkiyi model alıp ondan bir hikaye yaratmaya başlıyorsun. Bu da çok zamanla gelişiyor. Bilmiyorum hani sorunun cevabını tabii aldım başka bir yere.
Cevapsız yani... sorular.
Sen başlattın abi. Cevapsız sorular
diye bir
şarkı.
Ama bak cevapsız sorular dibine kadar bir aşk hikayesi ve yaşadığım bir aşk hikayesinden çıktı. Yani oradaki sözler gerçekten uydurulmuş sözler değil. Karşılığı olan ve duyulmuş sözler birçoğu en azından. O olduğu zaman da bambaşka bir parça ortaya çıkıyor yani.
Onun hikayesiyle ilgili paylaşmak isteyeceğin bir şey olur mu?
Ankara'da zaten yaşanmış bir hikaye ve işte o birden ay ışığını kesti durumu ve başka biri var dendiği gün ben çok uzunca bir saat falan yürüdüğümü hatırlıyorum. Kafamda yağmur bile yağdı diye hatırlıyorum. Beynim bana daha romantikleştirmek için yalan da söyletiyor olabilir yani. Ama hava kötüydü. Ve bizim yıllarca çaldığımız Limon Bar diye bir mekan vardı.
Sakarya'da.
O bara gidip tek başıma müzik dinlediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra zaten parça 7 senede bitti. Bir de öyle bir şey var.
Eyvah.
Tabii. Oğlum neler neler anlattırdınız bana.
Ben oraya gittim şu anda. Yürüdük oyalım
abi. Şimdi abi Ankara gerçeği diye de bir şey var. Müziği oluşturan sanatı, sanatçıyı. O belki biraz kasvetli hava.
Evet.
Çünkü otobüs yolculuğu, soğuk hava.
Kuzey ülkeleri gibi bir şey.
Evet. Yani
rock için ideal yani.
Yani bu olabilir mi biraz? Hani Ankara'nın rock grubu, Ankara'da gerçekten hani iyi müzisyenlerin, grupların daha uzun süre bozulmadan, dağılmadan devam edebilmesi. Yani senin için de böyle miydi? Mesela kariyerini İstanbul'a doğru çevirdikten sonra artık tabii albümler, konserler vesaire. Bunun merkezi evet İstanbul. Neler hissettin? Ne oldu yani o dönemde?
İstanbul'a gelince de Şehri Hüzün diye bir albüm yarattık mesela. Buranın havası da başka. İstanbul'un o nostaljisine girdiğin zaman da. Mesela bak hani demin dedik ya işte o aşk acısını peşinden koşmalı mısın? O hoşuna gittiği için ben bundan şarkı yazarım falan. Kendinde bir süre sonra idmanlı da olduğun için... Gittiğin yerde bir hikaye yaratmaya başlıyorsun. Yani İstanbul'a geldiğimde benim gördüğüm ya bu şehirde acayip bir hüzün var. Ama bu hüzünü de ben yaratmadım. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar okuyordum, Orhan Pamuk okuyordum. Bahsettikleri sürekli bir hüzünden bahsediyorlar. Sonra dur dedim bu bana belki bir çıkış noktası verebilir. O kitaplardaki işte sokaklarda gezmeye başladım. Sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdim. Türk sanat müziğini biraz daha öğreneyim diye. Belki gırtlağım daha iyi gelişir diye. İşte Beşiktaş'taydı evimiz. Vapurla Üsküdar'a gidiyordum. Cemiyete gidiyordum. Meşk yapıyorduk. Türk sanat müziği söylüyorduk. Evet. Vapurda İstanbul'a bakıyordum. Ahmet Hamdi okuyordum. O tamam dedim. Bu albüm çıkıyor artık. Hani sözleri en azından. Konsepti falan. Orada da ona giriyorsun. Ama müzik birikimi arkasındaki altyapı yine Ankara'dan aslında. Yani onu oradaki enerji hiçbir zaman unutmadık. Ankara aslında Türkiye'nin en Avrupa şehridir yani. Şey açısından, müzik kültürü açısından. Özellikle rock müzik kültürü açısından. Yaşayış daha sakindir, çok daha düzenlidir.
Plan yapabilirsin Ankara'da.
Plan yapabilirsin. O yüzden müziğe vakit kalır. müzik değerlidir. Müzisyenler gerçekten herkes birbirine çok kollar. Mekanlar müzisyenleri çok kollar. Belki de hani o yaşlarda İstanbul'da öyleydi, bilemem, hani yanlış da bir şey söylemeyeyim ama Ankara'da ve İstanbul'da yaşamış, iki şehri de yaşıyor olmuş bir grup olmak bizim için çok büyük şans. Ve çok güzel şarkılar yaptırdı bize.
Kesinlikle yani. Yani o avantajın doğru kullanıldığını biz dinleyici olarak da çok iyi hissediyoruz. Çünkü ben de mesela Ankara İstanbul değişiminden sonra Ankara'da yalnızlığım bana aitti mesela. Evet. İstanbul'a geldim, kolektif bir yalnızlığın bir parçası oldum gibi hissettim. Hmm. Yani benden bir sürü insan var ama bu insanlar bir araya gelip o yalnızlığını gidermiyor genelde. Hmm. Herkes yalnız, herkes bunun bilincinde ama Ankara'da öyle değil. Evet. Yani sen o yalnızlığı hissettiğin zaman sende o yalnızlığı gören ve kendisi aynı derde düşmemiş biri diyor ki sana bir el vereyim, gel arkadaş bir şeyler yapalım, bir planlama yapalım, işte şuraya gidelim, bir film var, tiyatro var. Bunu yapabiliyorsun. Ben burada mesela en yapamadığım şeyler gerçekten, evet, 2-3 günümü planlayayım, bugün buraya giderim, bugün şöyle yaparım, beceremiyorum abi.
Yok.
Kesinlikle olmuyor. Ve mesela çok güzel bir şey söyledin. Ankara'daki müzik grupları da gerçekten birbirini çok tutuyor. Yani işte 3 kuruş 5 kuruş fazla bir yerden para gelecek diye o grubunu dağıtmıyor veya değiştirmiyor. İstanbul'da bunu çok görüyorum mesela. Tabii ki buradaki geçim sıkıntısı belki daha yoğun olduğu için de insanlara da bir şey diyemiyor.
Tahammül de az burada. Evet. İnsanların yani, birbirine olan.
Çevremden de çok duyuyorum. Tam ya albüm hazırlığı yapılıyor ya bir sahne hazırlığı yapılıyor falan. Pat gitarist diyor ki ya ben yokum, görüşürüz. Hani şey vardı. Şunu da görmüştüm, bilmiyorum sen ne dersin. Ankaralı müzisyenler İstanbul'da çok seviliyor mesela. Tekil müzisyenler de öyle işte, davulcu, gitarcı.
Seviliyor hani mu gerçekten?
Ya ben şöyle tutuluyor. Biraz hani memur gibi müzik yapıyorlar. Kötü anlamda değil. Abi 9-5 mi senin mesain? Ben müzik yapıyorum abi. Bu besteye çalışmam lazım. Bu sahneye çalışmam lazım. Yaymıyor yani durumu. Hani o taraftan bir devlet terbiyesi almış gibi geliyor. Diyor ki abi ben icracıyım, bunu yapacağım. Pat ondan sonra kendini geliştirerek bir sürü grupta çalıyor, bir sürü başka projeye giriyor vesaire.
Yani evet, o konudaki disiplinimiz her açıdan.
Disiplin
yani,
evet, daha
her
doğru.
Her konuya yaklaşımımız birazcık daha böyle Ankaralı evet olmaktır. Şey İstanbullular Ankaralı müzisyenleri sevince aklıma şey geldi ya. Alper abi, Alper Erinç. Biz böyle bir parti var. O zamanlar Sony Müzik'teyiz. Galiba terasında bir parti var. Ya biz ister istemeden her partide böyle bir köşeye geçip konuşuyormuşuz, tamam mı? Bir de mutlaka Ankaralıları buluyormuşuz. Oğlum siz nesiniz lan dedi. Çete gibi geliyorsun. Bebe bebe bebe la la la la la. Aranızda böyle bir köşeye geçip konuşuyorsunuz dedi.
Şahane bir tespit ama. Evet. Dışarıdan öyle duyuluyor
olabilir. La la la la.
Tabii. La la la la bebe. Şş la. Ne yapıyorsun lan?
Bir de şey var. Ben de kaç yaşına kadar? 25 yaşına kadar aslında hani İstanbul'a yerleşmemiştim. Hep işte bir yurt dışı dönemim vardı. Ankara. Ankara'da arkadaşlarımı bulduğumda ve yanımda başka bir İstanbullu falan yoksa şivem hemen değişiyor. Hemen oraya dönüyorum.
Tabii.
Ama mesela Sercan var falan, işte İstanbul beyefendisine dönüşüyor. Yani bazen kız arkadaşım yakalıyor beni, diyor ki sen ne söyledin? Hani anlamadım ben diyor.
Yo doğru ya, şive çıkıyor. Eşim mesela zaten hani yabancı olduğu için Türkçe'de zorlanıyor haliyle ama siz diyor bir araya geldiğiniz zaman... Eyvah. Başka bir dil çıkıyor diyor. Yani bir anla
tabii canım gırtlak gibi. Hemen misket oynanabilecek gibi bir hava geliyor yani.
Ya Avusturyalı, konu dışında kaldım biraz.
Hiç kalmadım. Size Ankaralıları yani kendi alanında izliyorum. Ben de şeyi çok
tespit
seviyorum.
Tespit
yapıyor şu an.
Gözlemliyor.
Aslında doğru, şöyle. Siz bunu anlatırken ben onu yaşıyorum mesela. Hmm. Sizin gözünüzden onu gözlemleme imkanım oluyor. Hiç Ankara'da bulunmamış olmama rağmen. Oradan sanki bir kokusu geliyor bana. Hani o bara görüyorum gözümün önünde. O anıları görüyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor dinlemek.
Özledik ya. Çok çok güzeldi. Çok farklıydı.
Peki
yani.
Tamam, hemen bağlantılı olabilir bu. Diyoruz ki hayatın bir bilgisayar oyunu olsa. Oyunlarda şey vardır ya, hile yazarsın.
Ha kod evet. Falan hile yazıyor. Neyi değiştirmek istersin? Evet. Bizim gibi hani düşünmeyi seven, çalışmayı seven, yapacak aslında çok şeyimiz var ve bazen endişe duymuyor musunuz? Yani yetmeyeceğiz, yetemeyeceğiz. Evet. Bu dünyayı anlamak için yani yapacak o kadar çok şey var ki bu yüzden keşke bazen böyle bir ekstra güç, bir yerlerden bir bonus bulabilsek diye insan hiç geçirmiyor değil yani.
Çok doğru. Soruyu Ozan bana sormuştu. Ben de şey demiştim. İstediğim zaman uyuyabilmek, yani telefonu şarja takar gibi uyumak. Hmm. Diyeceğim ki benim mesela işte bu gece 2'de şu anda bitti yapmak istedim. Hemen kendimi şarja takayım. İşte 6'da tekrar şarjdan çıkayım. Sonuçta böyle bir şeyimiz yok. O da dedi
bence
ki,
bu olabilir. Ha?
O da dedi ki hiç uyumamak aklına niye gelmiyor? Yani hiç uyumasak 2 günü hem gündüzü hem geceyi kullanabilsek Aslında zamanı iki katına
çıkarabilirsin.
Çıkarmış olabiliriz.
Çok küçüktüm, 10-12 yaşındaydım. Bir arkadaşım demişti ki ya günler yetmiyor, günler keşke 40 saat olsa demişti.
İşte benzer bir kaygı.
Ve yani hani çok küçük bir yaştaydı. Bunu bana söylediğinde böyle bir hani suratıma su atmışlar gibi böyle bir kendime geldim. Evet dedim ya, ve senin dediğini o kadar hissediyorum ki abi. Hayatın tam farkına vardığım anda hayattan kopup gideceğim gibi bir hissiyat vardı. Yani gerçekleşmemiş olan duruma karşı bir endişe var. Yani bir şeyler kaçacak.
Kesin.
Hani yani ben anladığımda iş işten geçmiş olacak belki.
Evet.
Öyle yani, bir hissiyat.
Evet, öyle olacak. Yani ne yazık ki öyle olacak yani.
Peki. Tüm yaptığımız her şeyi ve yaşamımızı anlamlı kılan tam olarak da bunun sınırlı olmasında saklı değil mi?
Heh, güzel. Hocam.
Birazcık böyle noktayı oluyor sanki.
Koydun yani.
Geçici olması ona kıymet veren bir şey ya zaten.
Yani. Doğru. Yani öbür türlü kesin insanoğlu olarak zaten salar giderdik yani. Evet. Derdik ya.
Yoğunlaştıkça, yani programı yoğunlaştıkça zamanı daha doğru kullanmaya başlıyor.
Evet.
İşte benim haftada bir tane işim varsa öğrencilik zamanımda, o bütün hafta onun etrafında çarşamba bunu yapacağım diye diğer günleri bir şekilde boş geçiriyorsun.
Evet.
Ama hani şöyle bir programın içerisindeysen her gününü, her dakikanı aslında faydalı kullanmaya başlıyorsun. Evet. Şimdi Manga'nın da 20. yılı bildiğimiz üzere, bununla ilgili özel bir takviminiz var mı mesela?
Var. Şimdi turneye başladık. O zaten en ilk açıkladığımız şeydi. 20. yıl turnesine başladık. Ben buraya Abant'tan geldim. Bir kere ilk albüm şarkılarını tekrar yayınlayacağımız bir fikir var kafamızda. Ve onu işte plaklandırıp hatta yeni nesil gruplarla o parçaları tekrar nasıl yorumlayabiliriz diye. Bu bize çok heyecan veriyor. Birkaç böyle grupla da konuştuk. Birkaç solo artistle de konuştuk. Onlar da çok heyecan duydular. Bunu ne yapabiliriz, ne zaman çıkarabiliriz onu tartışıyoruz. Bir belgesel çekmiştik, ben yapmıştım. Böyle çok uzun ama yani 130 dakika mı ne? Şehri Hüzün albümünde biz onu DVD'li vermiştik. Ama tabii DVD izlemenin son dönemlerine biraz denk düştüğü için kaynayıp gitmişti. Şimdi o belgeseli böyle bir remaster yapıp görüntüsünü bir salonda izleyicimizle izlemek istiyoruz. Bunu kurguluyoruz.
Yani sinemaya da bir ilgin var bildiğimiz kadarıyla. Bununla ilgili zaten bir proje anlattın şu anda. Genel olarak devamında buna ağırlık vermek istiyor musun? Yani yönetmenlik mi yapmak istiyorsun? Ne var hayalinde?
Ya çok istiyordum ama şunu da anlıyorum. Yani ben sinema yüksek lisansı yaptım. Bir de test konum sinemada gerçekçilik ve korku filmlerindeki gerçekçilikti. Çünkü korku filmlerine çok acayip bir merakım var. Çok da korkarım yani.
Nedir en sevdiğin korku filmi?
Yani bir numara Exorcist'tir. Hiçbir zaman değişmem. Ama yeni nesil son dönem böyle Ring benim için bir dönüm noktasıdır. Bir de Blair Witch. Benim tezimde de vardı Blair Witch. O da bence bir dönüm noktasıdır. Bir de Shyamalan hayranıyım. Ama asıl büyük merakım da bizim Anadolu kültüründeki Osmanlı zamanındaki korku hikayeleri. Öyle acayip şeyler var ki yani, ve kaynakları araştırdığınız zaman, buna kafa patlatmış böyle üstadlarla konuştuğunuz zaman Avrupa'daki, dünyadaki birçok korku ögesinin hep buralardan çıktığını anlıyorsunuz. Hep bir karşılığı var. Yani vampirin bile, bırak kültürel olarak bir karşılığı olması, kelime yapısında bile böyle eşleştiği bizim kendi cadılarımız, vampirlerimiz falan var. Yani obur diye bir şey var mesela. Bütün bu Anadolu'daki karakterleri toplasan böyle versen Hollywood'a yani 20 tane seri film çıkarabilirler. Ben de böyle niye kimse yapmıyor diye bir cesaretle işte bir grup oluşturduk. Bazı hocalarımızla birlikte işte Osmanlı cadısı Tırnova diye benim bir öykü kitabım vardı. Onu işte biraz daha vampir hikayesine dönüştürdük. Bir senaryo yazdık ama zor bir konu. Yani Osmanlı zaten hassas bir konu. Bir de sen kalkıp Osmanlı'da ben bir cadı hikayesi anlatacağım falan filan, içine Yeniçerilerin girdi dediğin zaman böyle insanların böyle tüyleri diken diken olurken bir de bir geri adım atıyorlar. Yapımcı bulmak çok kolay bir iş değil. O yüzden bir dönemde çok soğudum. Zor geldi. Böyle kendimizi bütçe yarattık. Böyle olmamış bütçelerde bu işi çekmek de istemedim. Bir hocam vardı, onunla birlikte çekecektik zaten. Şimdi uzun lafın kısası bekliyor. Bir gün mutlaka yapmak istiyorum ama her işinde bir konsantrasyon alanına, zamanına ihtiyacı var. Ona da böyle öyle bir vakit ayırmadan galiba hakkıyla yapamazsın diye düşünüyorum şu anda. O yüzden şimdi
dijital de gelecek. Tam dijital platformlar da geldiği için artık hani son 3-5 yıldır doğru zamana doğru sanki bir hissiyat. Ben mesela şu an bir dijital platformda görsem bahsettiğin gibi işte bir Osmanlı döneminden gelen bir korku, bir cadı hikayesi vesaire. Evet. Ben merak edip izlerim ve birçok kişinin de artık günümüz toplumunda fantastik şeyler sahiplenilmeye, beğenilmeye başlandı.
Şimdi doğru. Belki de dediğin gibi doğru bir zaman.
Biraz böyle geliyor. Ben oturur izlerim hissiyatına kapıldım.
Yani Çağan Irmak işte Frankenstein'ı Osmanlı'ya uyarladı. Çok iyi bir fikir. Daha çok yapılması gerekiyor. Çünkü yani şuna da çok inanıyorum. Şimdi çok dönem Osmanlı'nın bazı dönemlerini çok anlatıyoruz. Ama içindeki bazı karakterler, hikayeler çok anlatılacak acayip acayip şeyler var ya. Yani padişahların yaşadığı sanatla iç içe geçtiği çok çok enteresan hikayeler var. Korkunç hikayeler de var, çok eğlenceli hikayeler de var. Bence onları böyle özellikle yeni neslin bulup keşfedip kısa hikayeler, kısa filmler yapmasında fayda var yani.
Kesinlikle Black Mirror gibi değil mi böyle? 20 yani 40'ar dakikadan 30'ar dakikadan bir seri halinde.
Çok müsait yani.
Muhteşem.
Tabii.
Yani buradan yapımcılara da söyleyelim.
Gerçekten bence gerçekten artık yani. böyle olmalı zaten. Yani tabii ki uzun metrajlı olur. Evet. Ama bir seri halinde çünkü devamını istiyorsun. Farklı evrenlerde ama tabii aynı canım. Elden çıkmış. Aynı. Böyle bir 4-5-8 saniye.
Şimdi yapay zeka da geldi. Büyük bir ihtimalle hani bir süre sonra onu da iyice kullanıp çizimler. Kesinlikle. Görüntüler falan
yapacağız. Bir de şey var abi. Sürekli şimdi... Evet tabii ki şanlı bir tarih vesaire hani o tarafa bir lafım yok ama maalesef belli gruplar tarafından hani Osmanlı'nın imparatorluk dönemleri hep fetih üzerinden anlatılan bir tarafa gidiyor. Ya tamam da bu inanılmaz bir çoklu kültürü içeriyor tabii, içerisinde.
Çok uzun büyük bir dönem.
Aynen öyle yani gayrimüslimi yaşanmış var, farklı hikaye etnik var. Hikayeler var. Tabii. Dediğin gibi yani Anadolu'nun kendi hikayesi var ama Orta Asya'dan gelen hikayeler var. Hepsi tabii. Bu tarafta böyle bir kaynıyor. Şimdi bunları evet toplayıp oradan çıkarmak ayrı bir mesele. Bir yapıma dönüştürmek ayrı bir mesele. Ama bence doğru bir zaman yani. Peki şöyle bir şey sorsam. Mangayla, ferman olarak yani bugün burada karşımızda biz ne kadar mutlu ve gururlu oturuyorsak buradaki başlıklı. Eyvallah. Buradaki başarıyı sana diyecekler ki başka bir şey seç. Aynı başarı var. Hangi iş kolunu, hangi alanı şu tarafı yapardım diyeceğim bir şey var mı?
Yani işte aslında cevabı sinema. Güzel bir korku filmi üstadı olmayı çok isterdim yani. Bu içimde kalmış olabilir.
İşte ömür yetmiyor abi. Bir sürü başarılı kariyer yapabiliyorsun. Aslında tabii. Yapabilecek potansiyele sahip oluyor insan. İşte bir tanesini seçmek gerekiyor. Biz şöyle bir şey yaptık. Sen gelmeden önce bizim dinleyicilere de bir alan açtık. Dedik ki sormamızı istediğiniz sorular diye. İsterseniz oradan birkaç hızlı hızlı sana soru yöneltelim. Evet, arkadaşlarımızdan gelen sorulardan bazılarını okuyacağım. Ya bir arkadaşımız şunu sormuş. Hangi yaş en güzel yaş diyebilirsin? Bugüne kadarki deneyimlerinden.
Kaçamak cevap gibi olacak ama gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Her yaş o kadar iyi ki ve her yaşta sanki şey gibi hissediyorsun ya. Şimdi 30 olduk, 40 olduk. Acaba 20 daha mı iyiydi? Ama sonra bir anda o 40'ındaki yaşadığın duygular ağır basmaya başlayınca onun tadını çıkarmaya başlıyorsun.
Yani. Şöyle bir şey olayım peki. Yani bu bilinçle 20 yaşımda olsaydım şunu farklı yapardım.
Yoksa... İstemeyebilirdim ya. İstemeyebilirdim yani. Güzel. O zamanın böyle deliliği... ne de böyle belki o törpüleyebilirdi yani. O zaman yaşadığımız şeyler çok güzeldi çünkü.
Ben de benzer bir şey söylerdim herhalde.
İyi kadınlar sıkıcı mıdır daha
İyi biraz? Kadınlar sıkıcı mıdır? Evet. Niye ya?
Bilmiyorum. Öyle midir?
Bence değildir ya.
En sevdiğin sözün var mesela.
O benim sorum aslında. Şunu düşündüm. Bu seçmesi muhtemelen çok zor bir şey olacak. Ama bir şarkının arasındaki bir cümle... Veya iki cümle. Bu benim en sevdiğim, yazdığıma böyle gördükçe mutlu oldum dediğin bir sözün.
Mangada yani alışırım gözlerimi kapamaya'nın genel olarak bütün sözlerini hani o zaten bir anda yazıp böyle prodüktörümüzün de hiçbir şeyi değiştirmeye gerek yok. Bu oldu dediği parçalardan belki tek parça. O yüzden onun ismini o sözleri çok seviyorum. Kendi solo işlerimden de İstemem Söz Sevmeni diye bir parçam vardı. O cümleyi çok seviyorum ya. Hoşuma gidiyor yani. Devrik bir cümle ama hoşuma gidiyor yani.
Güzeli de zaten bazen işte devrik olan birazcık yani mükemmel kusurludur gibi güzel oluyor.
Hatta bizde şöyle bir şey var. Senin yazdığın bir sözde işte bir kadın çizeceksin deydi sanırım. kurtaracaksın kendini.
Kurtaracaksın kendini.
Biz de diyoruz ki, daha doğrusu Sercan, seni kurtarmaya hiç kimse gelmeyecek. Yani sen 20 yıl önce bunu söylemişsin. Ve bunu fark ettiğimizde ya dedik ki yani hani biz kendimiz hani belli farkındalıklar içerisinde yüzerken Ferman abi zaten bunu 20 yıl önce yapmış.
Evet, birazcık da şu oluyor.
Ne yaşamışız ya.
Evet,
birazcık da şöyle oluyor işte, biz onu şeyde de fark ediyoruz. Mesela çok ünlü bir düşünürün Sokrates'in çok önce söylediği bir sözü sen anneannenden duyuyorsun.
Ya.
Ama işte o Sokrates'i okumamış aslında.
Evet.
Kendi hayat tecrübesiyle aynı sonuca varmış.
Evet. Eşimle Eminem muhabbeti yapıyorduk. Bizim oğlan Eminem'e sardı şimdi evde. Sürekli abi sabah akşam Eminem.
Hangi dönemini ama?
Ezberliyor. O Stanler falan ya.
İlk dönemde.
İlk dönem yani. Son dönemini Eminem'miş gibi görmüyor zaten. Yani.
Hiçbirimiz. Galiba.
Eminem mesela bir örnek işte. Yaşadığı yer, doğduğu yer. Öyle hiç kitaplarla bir arası tabii. Yok. Hiçbir şey yok. Ama rap camiasının, hatta şair camiasının en, yani zamanının en iyi ozanlarından müzik dünyasında olduğu düşünüyor. Yani nereden yarattı adam bu hikayeleri? Nereden geldi ona? Yani öyle şeyler, herkes o kadar farklı şeyler yaşıyor ki aslında. Ama o anneannelerin, dedelerin, işte Aşık Veysel'in bazı cümlelerini görüyorsun. Abi adam bunu nasıl demiş diyorsun ya. Yani mümkün değil böyle bir basitçe anlatabilmek.
Güzelliğin on par etmez.
Bu bendeki aşk olması. Bitmiş yani.
Ya benim dünya tarihinde yazılmış en güzel, en anlamlı sözlerden birisi olabilir. İşte Harbi Barbie dedik ya.
Evet.
İşte bakıyorsun için gidiyor birisine ama hani olmayacak karakterde
Harbi
birisi.
Harbi Barbie'den de güzel bir parça çıkabilir.
Olur. Biz bir daha bir araya gelelim ya.
Ve diyorsun ki çok güzelsin ama işte güzelliğin on par etmez. Bendeki bu sevdan olmaz.
Aynen öyle. Ya.
İşte. Tabii ki herkesin kalbinde çok başka bir yerdesiniz.
Teşekkürler.
İçimden geldiği için söylüyorum. Kimseye nasip olmayacak şeyler nasip olur bazı insanlara. Siz de hem grup olarak hem kişi olarak bence Türk gençliğinde işte böyle sonradan çok büyük başarılar elde de etsen, çok büyük konserler de versen, rakamsal olarak büyük başarılar da elde etsen, böyle gönüllerde edinilemeyecek bazı yerler var. Onlar doğru zamanla olan şeyler. Bazı dönemlerle ilgili şeyler. Bence siz öyle bir grupsunuz. O yüzden biz de çok gurur duyduk. Çok keyif aldık seninle.
Bu da bu senenin ilk büyük ödülü oldu benim için. Teşekkür ederim yani.
Ne demek? Yani yaşlandığımıza biz mutlu olduk ya. 20 yıldır sizi tanıdığımız için. Gerçekten yani o dönemlere denk gelip bizler olarak. Hani hissettiğimizde, duyduğumuzda, konuştuğumuzda çok büyük bir yeri var.
Hepimiz için gerçekten o dönemleri yaşamış olmak ve bunu anlatabiliyor olmak çok güzel. Hepimiz gerçekten çok şanslıyız yani. Vatana millete Manga'nın 20. yılı hayırlı olsun.
Biz de bu arada şöyle bir şey yaptık. Sana tabii ki bir hediye hazırlamak istedik. Sonra dedik ki en güzel hediye şöyle bir şey olabilir diye düşündük. Nacizane Manga'nın 20. yılına özel olarak temaya bir fidan bağışında bulunduk.
Aynı zamanda geçen sene yaşadığımız deprem felaketinden sonra İKSV'nin enstrüman fonuna da bir bağış yaptık.
Çok güzelmiş, çok
teşekkür ederim.
Orada
da enstrümanlarını kaybeden, enstrümanlarına ulaşamayan müzisyenlerin tekrar o enstrümanlara kavuşması için bir fon var. Mangal dedim ya.
Dün konserde bir kız şey yazmış. Bolu'ya mangal yapmaya gelmedik. Manga dinlemeye geldik diye. Aldım astım ben de sahneye onu.
Şahaneymiş.
MHP'nin 40. yılı olsun. Hani o duyguyla geldim ama. Köz dağıttım yani. Manga'nın da 20. yılını yürekten kutluyoruz.
Sizin de 20. yılınızı inşallah kutluyoruz.
İnşallah.
Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok mutlu olduk. Ferman Akgül, Manga konuğumuzdu. Hikayeden anlar.
Sona erdi.
Görüşmek üzere.